Herkese merhabalar. Bilgisayar
Merhabalar.
Kaşiflerinin kaçıncı bölümüne hoş geldiniz?
21
21.
21. Bu sefer üçümüz de aynı fikirdeyiz. 21. bölümdeyiz yani. Gayet netiz bu konuda. İnanılmaz bir bölüm bizi bekliyor. Yani ilk 20 dakika bomba gibi, sonraki 40 dakikada onun üzerine eklenerek heyecanlı dorukta, heyecanlı böyle inanılmaz bir bölüm. Gerçekten şaka maka bir yana bilgisayar kaşifleri kendi müdavimleri olan bir yayına doğru dönüştü. Hem podcast tarafında izleme oranları çok iyi gidiyor, hem de YouTube tarafında izlemeler çok iyi. Evet, başlayalım o zaman hemen. Ne dersiniz?
Başlayalım hocam.
Elbette.
Hiç geçmedim. Evet.
Bu hafta iyi çalıştık. Birbirimize tweet atmada bu hafta bonkördük değil mi hocam?
Tabii canım. Bir de Apple bize çok güzel malzemeler çıkardı bu hafta. Her zaman olduğu gibi.
Yapsam ben bayağı büyür herhalde.
Teşekkürler İlker.
İlker hiç kaçırmıyor. Hep ilk dakikada burada.
Evet.
İlker evet öyle ya. Sağ olsun Byfok'taki paylaşımlarda da en hızlı reaksiyon gösteren üyelerimizden. Selam İlker.
Evet,
Ben
şundan
bakayım şöyle bir
başlayalım.
yandan.
Onur, aynı kişiler buradayız sanki demiş Burç. Evet. Burç, arkadaşlarınızı da alıp gelmenizi
Evet, yine 5 kişiyiz.
öneriyoruz.
Biz de kalabalığız. 8-10 kişiyi buluyoruz yani yavaş
Evet.
yavaş. Müdavimler olarak.
Evet.
Neyle
Onur,
başlıyoruz?
bu ilk tweet 18 ile 25 arasında bahseden genç kardeşimiz, sen bu tweetle alakalı bir yorum yapmıştın, o yüzden sözü sana veriyorum.
Evet, şöyle bu tweette Aaron Delin arkadaşımız, kendisi çok genç yaşta galiba şu anda 25 yaşında ya da değil. Belki 26 yaşında ama daha önceki yıllarında başarılı girişimler kurmuş ya da bir ya da birden çok girişim kurmuş. Ekonomik olarak oldukça iyi sayılacak bir duruma varlığa sahip olmuş birisi. Şimdi burada şu tweet atmış. 18 ile 25 yaş arasında varlığınızı kurabilir ya da yok edebilirsiniz. Sanki o yaş aralığında yaptığınız şey sizin bundan sonraki varlığınıza ilişkin, kuruluş ilkelerinize ilişkin ya da kuruluş ekonomik durumunuza ilişkin çok önemli yön veriyormuş gibi bir ifade kullanmış. Ben buna katılmadığımı söylemiştim. Çünkü insan 18-25 yaş arasında ne yapacağına karar vermemiş olabilir, bazı hatalar yapmış olabilir. Herkes Aaron gibi çok genç yaşta çok yüksek başarıya sahip olmak zorunda değil. O yüzden katılmıyorum. 40 yaşında da bunu yapabilir. 50 yaşında da bunu yapabilir. Girişimcilik serüveni yani siz de katılır mısınız bilmiyorum ama yani belli bir yaş aralığında son kullanma tarihi olan bir şey değil. Nosyon olduğunu düşünmüyorum.
Ben yakın dönemde şunu düşündüm Onur bu arada. Podcast'in ilk bölümü 3 sene oldu galiba yayınlanalı. Orada bir meşhur fatura kuyruğu vardır 80 yaşında. Fatura kuyruğunda bu hayatı acaba böyle yaşamasa mıydım diye soru işareti yaşayan birini canlandırdığım bir sahne vardır. Şimdi 200. bölümde muhtemelen onun yeni bir versiyonunu kaydedeceğim. O adamın ne yapacağını benim zihnimde düşüneceğim. Benim kafamdaki adam artık ilk çektiğimde tabii hüsrandı onun açısından.
Tabii.
Ve onu şöyle o sahneyi şu nedenle kurdum. Ürkütüp insanları bu sahneyi yaşamak istemiyorsan ona göre davran diye. Ama şu anda şöyle, gerçekten buna inanıyorum. Hemen dönüp 80. yaşımdan itibaren nasıl bir hayat yaşayacağımın kurgusunu yapmaya başlardım. Ve önümdeki, yani her açıdan çok verimli, keyifli bir yaşamı nasıl sürdüreceğimi düşünürdüm. Bunu 85 yaşında da yapardım fatura kuyruğunda, 90 yaşında da
Harika.
yapardım. Böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Dönüp 80 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanmaya karar verebilirdim. Hayat girişimci için böyle bir şey. Geçmiş elden gitmiş olduğu haliyle sadece öğrenme çıkarılabilecek bir malzeme. Onun ötesinde bizim geleceğimizi çok fazla determine etmesi, belirlemesi ve kilitlemesi gereken bir şey değil. Bu şekilde bakmak lazım. Yani şimdiki zaman ve sonrası itibariyle bu dünyaya ve bu hayata yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum.
Önceki ise öğrenmeler mi hocam?
Evet, öğrenme çıkarırsın, ders çıkarırsın. Ama oturup da ah ah vah vah gibi bir duruma girmeye gerek yok diye düşünüyorum.
Evet. Hocam Ryan Holiday Engel Yolun Kendisidir kitabında şey bahsediyor. Hayat algı, eylem ve irade üzerine kuruludur diyor. Algı işte hani yaşamı algılayış biçimimiz ya. O yüzden o algı değişikliğinin, mental değişikliğin bence yaşı yok yani. Mental olarak büyük bir değişim yaşamanın herhangi bir yaşı yok yani.
Bir şey söyle, bana hatırlattı. Bu yakın dönemde Zizek'in Lacan üzerine bir konuşmasını dinledim. Bunu da yine podcast'te anlatacağım. Pokemon üzerinden bir şey anlatıyor Zizek orada. Çok ilgimi çekti. Diyor ki Pokemon aslında şöyle bir şey. Gerçek dünya var. Biliyorsunuzdur oyunu. Virtüel bir takım evet. karakterler var. Onları dünyada dolaşarak topluyorsun. Hı-hı. Yani eskiden biz bir virtüel dünyaya, gerçek dünyadan gitmeye çalışırken şimdi gerçek dünyada bir virtüel dünyayı oluşturmaya çalışıyoruz. İdeolojiler de böyle çalışır diyor. Yani gerçekliğin üzerine filtre yoluyla bir şey bindirir diyor. Çok enteresan bir örnek veriyor. Nazi döneminde Yahudilerin üzerine böyle bir şey giydirilmişti. Yani bir Nazi subayı bir Yahudi gördüğünde orada o gerçek insandan başka bir şey, fazlasını ve gerçek olmayan bir şeyi de onun üzerine ekleyerek aynı virtüel bir realite gibi görüyordu diyor.
Hocam.
Bu çok çarpıcı bir şey gerçekten bu arada. Biz niye zihinsel filtrelerle uğraşıyoruz, işte zihin yapısını değiştirmekle uğraşıyoruz? Çünkü hepimiz için belirli bir oranda gerçekliğin üzerine örtülen bir şeyler var. Asıl konu, asıl şey bu gerçekliğin üzerindeki filtreyi, örtüyü ve virtüel sanal şeyleri kaldırmaya çalışmak. Bunu yapmak için de kendini tanıman, kendini anlaman ve filtrelerini keşfetmen gerekiyor. Onun için bu zihin yapısı meselesi gerçekten inanılmaz bir şey.
Hocam şimdi Aaron bu tweet'i üzerine bu kadar çok şey konuşacağını atarken düşünmemiştim ama siz bunu söyleyince de aklıma şu geldi benim. Harari'nin bir tane konuşmasını izlemiştim, Google'da yaptı. O da yine Nazi subaylarına ilişkin ve o Yahudilere bakış açısıyla ilgili durumu anlatırken şu ifadeyi kullanıyor. İdeoloji demiyor ama Nazi subayları da Yahudileri bir hikaye üzerinden görüyor diyor. Onlara bir hikaye yükleniyor ve bir insan değil de başka bir hikayenin arkasındaki şey olarak gördüğü için bunları yapıyorlar sonunda diyor. İdeolojiyle alakalı bir şey dediğiniz gibi. Bu arada aslında hikayeleri ben bir sonraki tweette konuşacaktım. O yüzden istersen ikinci tweete Joe Pompliano'nun...
Ben son olarak şeyi söyleyeyim. Hocanın söylediği de bana şeyi hatırlattı. Cemil Meriç'te ne diyor? İdeolojiler zihnimize giydirilmiş deli gömlekleridir diyor.
Bu işte. O gömleği giyiyorsun ve dünyaya gerçek olmayan bir şekilde bakmaya çalışıyorsun.
Bakıyorsun. Aynen öyle.
Ve bakıyorsun. Ve inandırıcı. Nasıl ki Pokemon oyununu oynuyorsan orada bir Pokemon karakteri gerçekliğin üzerine giydirilmiş bir şekilde alıp bir yerden alıp bir yere koyabileceğin kadar hakiki bir şekilde varsa ideolojiler, zihinsel filtreler de böyle. Bu arada senin kendi korkuların, yaşamla başa çıkmak üzere oluşturduğun stratejiler falan da seni kilitliyor. Yani bir sohbeti bile mesela sen kendin bir filtre üzerinden dinliyorsun, yaşıyorsun. Kendini tanımak ve gerçekliğin üzerindeki örtüyü mümkün olduğunca kaldırmaya çalışmak gerçekten enteresan bir şey.
Evet. Hocam ama bunu insanlar yapmış olsa, pardon Emre, aslına bakarsanız yani pazarlama dahi mümkün olmayabilirdi. Yani biz her zaman bir gerçeğin üzerinde bir şey, bir hikaye koymaya, hikaye anlatmaya çalışmıyor muyuz? Eğer bütün anlattığımız hikayeler bir şekilde ortadan kaldırılabilse, bütün düşünceler, yarattığımız duygular, kamçıladığımız şeyler kaldırılabilse belki dünya daha da zor, daha da kötü hale gelebilirdi yani.
Böyle bir katman olmadan bu arada bir sürü faaliyet, edebiyat, sanat, pazarlama mümkün değil. Burada önemli olan mümkün olduğunca ilke bazında doğruları yakalamaya çalışmak. Ve şeyin doğasına aykırı şeyleri ona giydirmemeye çalışmak.
Evet, harika. Vallahi çok iyi.
Çok güzel sohbet açtı.
Aynen. İlk 10 dakika böyleyse devamdan olacak, merakla bekliyoruz.
Onur, hangi tweet'e geçelim?
Bence şeye geçelim abi. Yani hikaye deyince aklıma şey gelmişti. Şu resim 1 milyon dolara evet. satıldı, yırtıldı. Sonra üzerine bir hikaye eklendi, başka bir şey oldu. Aşağıdaki tweet. Joe Pompliano'nun tweet'i. Pompliano'nun evet. tweet'i. Bu resmi hatırlarsanız zaten, belki.
Evet evet. Banksy'yi zaten çok kişi biliyordur yani. Hı-hı. Son dönemde çok popüler bir sanatçı. O 1.4 milyon dolara bir şeyi satılıyor. O sanat eseri 2018'de. Sonra işte açık arttırma kapandığı zaman diyor ki yarısını Hidden Shredder dediğine
Shredder yani işte
kıyma makinesi gibi bir şey.
Kağıdı koyunca vızız diye gider ya böyle.
Yarısını kesiyormuş, sonra aynı şey yarısı yani. 3 yılda %1700 değer kazanarak 25.4 milyon dolara satılıyormuş. Ya bu sanatla alakalı bu şey var ya, yani İnanç Hoca da bahsediyor. Hani zaten para da aslında böyle. Biz ona affettiğimiz değer, affettiğimiz hikaye ölçüsünde belli bir insanın zihninde belli bir yere oturuyor ya. Bu da böyle aslında. Yani normal bir şeyin belki bir hikayesi, ona atfedilecek bir değer. Yani var tabii, bunun normalde de bir değeri var ama kesilince, yarım kalınca vesaire, o değer daha da böyle farklı bir hikaye, farklı bir konuma geliyor. Senin oradan atfettiğin değer farklı bir konuma geliyor ve artıyor. Sanki burada da olan...
Ben bunu şeye düşmüştüm. Bu resmin artık hikayesi var. Bu resim o gün orada yırtılmasaydı, o açık arttırmalı, 2018 açık arttırmalara satılan herhangi bir resim olacaktı neredeyse yani. Çünkü o açık arttırmada muhtemelen 5-10 bin dolarlık resimler satılmıyor. Bu 1.4 milyon dolara çıkmış ilk satıldığında. Herhangi bir resim de artık yırtıldı ve artık herhangi bir resim değil. Hikayeye sahip bir resim. O yüzden o hikayede belli ki, anladığım kadarıyla pazar o hikayeyi 24 milyon dolara falan, aradaki fark 24 milyon demek ki, 24 milyon dolar değer biçmiş o hikayeye.
Resmi aşan bir anomali var değil mi orada? Bir anormal bir, evet, durum, evet, oluyor. Hani mesela nasıl ki paraların çift yüzüne de aynı şey basıldığında, hatalı para basıldığında, hı-hı, hata her zaman yapıldığında işe yaramayabiliyor ama bazı durumlarda normalin dışına çıkardığında sembolik bir değeri de oluyor. Buna bir örnek, yani normalden sapmış hikayesi olan, dediğin gibi bir sanat eserine dönüşmüş.
Evet.
Evet. Şu tweet'e geçeyim. Bu biraz hem de konuyu da değiştirmiş olalım. Brain Trust bir tane şirket. Yine Web3 ile alakalı, yani Web3 üzerine inşa edilmiş bir şirket. Çok ilginç. Benim acayip ilgimi çekti. Normalde Upwork'ü biliyoruz. Ya da işte Fiverr gibi platformları. Bunlar ne yapıyor? Freelancerlar oraya gidiyorlar. Kendi işte yetkinliklerini yazıyorlar. Sonra şirketler geliyor ya da işte kişiler, şahıslar. Oraya işlerini ya da ihtiyaçlarını açıyorlar. Türkiye'de de Beyond'luk var benzer modelde. Ne yapıyorlar? Platformda bu şekilde birbirlerini eşliyorlar. Brain Trust tamamen farklı bir platform. Siz oraya giriyorsunuz. Şirketler de oraya giriyor. Şirketlerden sadece komisyon kesiliyor ama şeylerden, kullanıcılardan, oraya giren freelancerlardan komisyon kesilmiyor ve platformu freelancerlar yönetiyor. Onlara işte bir token veriliyor freelancerlara. O token vasıtasıyla platformun nereye gideceğini, nasıl yönleneceğini vesairesini onlar karar veriyor yani. Buradaki şirketler de buraya gelip işte buradaki şeylerin, özellikle Web3'te kafası aslında biraz daha ileriye basan, topluluğu önemseyen vesaire insanlar buraya dahil olduğu için o tarz kişileri kendi işlerinde çalıştırıyorlar. Burada da bir Brain Trust'ın kendisi vermiş de, bu veri tabii ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ortalama bir Upwork'teki işin 750 dolar, kendi platformlarındaki şeyin de 76 bin dolar olduğunu söylemişler.
Yani bir iş, yani freelancer, ortalama bir freelancer orada bir iş için, bir gig için ortalama 76 bin dolar kazanıyormuş. Eğer böyleyse iyiymiş yani gerçekten.
Ya burada evet, şöyle olayın farklı yanı şu. Şirketler hani Web3 ile alakalı hep geride kalmama ve bir şekilde işin içerisinde olma istekleri olduğu için buraya gelip burada yetenekli insanları bulmaya çalışıyorlar ve buraya çok iyi işler giriyorlar. Bu arada platforma girdim yani. Oraya girilen, hı-hı, işlere falan bakmak için platforma kayıt oldum. Gerçekten öyle. Zaten şey, platform sitesine girdiği zaman şey diyor. Dünyanın en yetenekli freelancerlarına işin gibi bir şeyi var. İddiası da var. İlginç bir şekilde platformun içerisinde sen birine iş refer edersen, platformun içindesin mesela, bir tane freelance işi birine refer ettin, sana da bu arada bir şey veriyor. Komisyon gibi bir şey veriyor yani. Bir iş refer ettiğin zaman.
Güzel sistem
yani kurmuş. Sosyal medyada paylaştım mesela, senin linkinle geldi insanlar, o işe kayıt oldu vesaire. Sen oradan şey alabiliyorsun. Şu an çalıştığı şirketler NASA, Nike, Nestle, Porsche. Hiç yani öyle şey şirketler değil yani. Küçük sıradan şirketler değil.
Çok sağ ol.
Böyle bir platform, ilginç yani.
Peki devam.
Evet. Bence şundan, şu Sahil Bulum, bu Sahil Bulum eskiden Amerikan futbolcusu olan, sonra da yatırımcı girişimci olarak Twitter'da paylaşmaya başlayan ve 12 ayda yanlış hatırlamıyorsam, bir yıl gibi bir sürede 200 binin üzerinde takipçiye ulaşan birisi. Ne yapıyor? 4-5 saat, kendisinin söylediğini söylüyorum, birinin podcastine katıldığında anlatıyor. 4-5 saat bir tweet serisi yazmak için uğraşıyor. Naval ayarında ya da işte David Perel ayarında bir şeyler yazmak için uğraşıyor ve tarıyor böyle akademik makaleleri, kitapları vesaire ve tweetler çıkarıyor. Bunu da zaten How to Win Without Talent or Luck, yani şansın ya da yeteneğin olmadan nasıl kazanırsın serisinin, Naval'ın şansın olmadan zengin olursun serisine şey yaparak yazdığını söylüyor. Buradaki şeyler çok güçlü. Şimdi onu açalım. Burada bahsettiği ilke ve prensipler gerçekten araştırılmış, üzerinde düşünülmüş prensipler.
Açılmadı şu anda görüntüde.
Ben o yayınlayacağım hocam şimdi onu. Şöyle yapayım. Evet, geldi sanırım. İlkine, ya hepsine bakamayız çünkü bayağı uzun. Ama birkaç tanesine bakalım. Burada şey de var. Antikırılganlıkla alakalı bir şey de var bu arada hocam.
Evet, aşağılarda var.
Operate in your zone of genius demiş. Bu aslında şey, Warren Buffett'ın Circle of Competence diye, yeterlilik çemberi diye tabir edilen bir mental modeli var. İşte ne demiş? İlgi alanın, tutkun ve yeteneklerinin kesiştiği bir noktada iş yap.
Bir şey sorayım. Evet. Hep diyorlar ya bunu. Biz de diyoruz. Adil olmayan avantaj. Niye insanlar burada iş yapmak yerine kafaları karışıyor, bulanıyorlar ve başka şeyler yapıyorlar sizce?
Hocam en büyük şeyini söyleyeyim. Çok fazla distraction olduğu için çevrede ve hani böyle sanki kendi sevdiklerinin değil de dışarının onlara dayattıklarını ya da birilerinin başarılı elde ettikleri bir alanda giderse daha hızlı büyüyebilecek ya da daha hızlı sonuç edebilecek diye düşündüğü için diyorum.
Hocam ben de şöyle Emre'nin söylediğine benzer bir şekilde cevap herhalde vereceğim içerik olarak. Bakalım, yani konuşurken düşüneceğim. Bence şu anda hali hazırda yapılan şeyden vazgeçip bir arayışa girip sonra o arayışın sonucuna doğru hareket etmek çok fazla direnç noktasıyla karşılaşılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda böyle gidiyoruz. Kural eylemsizliktir ya. Ona karşı çıkıp da ben hayır bu işi yapacağım deyip cesaret gösterip o cesareti de aksiyonla tamamlamak bence kolay bir şey değil. Biz de kural olarak insana tembel olduğu için yapmıyordur diye düşünüyorum.
Başar ne demiş? Başar hocam şöyle bir şey söylemiş. Katılıyor musunuz? Çoğu kişinin gerçek bir ilgi alanı yok da ondan demiş.
Bu da var bu arada. Ama ben ilgi alanı olduğu halde onu yapmayanları sormuştum. Başar'ın yorumuna katılıyorum. Panikle üniversite sınavına hazırlanıp, üniversiteyi hızlıca bitirip, bir maraton içinde kendini hissedip koşturarak, kendi otantik varlığını hiç keşfetmeden, bir takım hobilere girmeden panikle yaşayanlar da var. Onu da ayrı bir kategoriye alalım. Benim de hissiyatım şu yönde. Refah içinde olmanın en büyük getirisi nedir? Yani şeydir ya, bazı insanlar hayata önde başlarlar. Çünkü refah içerisindeki bir ailede doğmuşlardır. Tersten düşünelim. Bu insanların en büyük avantajı ne oluyor? Deneme yanılma lüksüne sahipler. Jetonları fazla yani. Panik yok, korku yok. Ve dolayısıyla
en fazla ne olur sorusunun cevabı rahatlatıyor onları. En fazla şu olur deyip devam ediyor.
Evet. Ve risk alarak deneme lüksüne sahip oluyorlar. Bence korku, panik, heyecan ve stresli bir şekilde bir an önce bir şeyler yapma hissiyatı en garanti olan şeylere bizi yönlendiriyor. En garantinin de doğası gereği zaten şeyi nedir, özü nedir? En yüksek kaldıraça sahip olan değildir en garanti olan.
Tabii.
Hatta başkalarının yüksek kaldıraçının oyununun içerisine girmiş oluyorsun. Başkaları açısından yüksek kaldıraçlı bir kurgunun bir dişlisi, parçası haline geliyorsun. En garanti olan odur.
Hocam ama sizin söylediğiniz örnekte aslında Emre'nin az önceki sebebi bence tamamlıyor. Ya bazı örnekler vardır. Refah seviyesi, ekonomik durumu. Kendisinden belki de kaynaklanmıyor. Öncesinde kaynaklanan sebeplerden dolayı rahat olup da çevresinin beklentilerinden dolayı arayışlara her ne kadar mali riskleri olmasa da girmek istemeyen insanlar da olabilir. Var yani çevre. Benim gördüğüm adıma söylemiş olabilirim. Yani evet, hiçbir şey olmaz. Gitsin onu yapsın. Gitsin bunu yapsın. Ekonomik olarak muhtemelen başına hiçbir şey gelmeyecek. Ama beklentileri ya da başkalarının kararlarının onun üzerindeki etkilerinden dolayı öyle girmeyen insanlar olduğunu düşünüyorum.
Evet. İkincisi demiş ki positive sum mentality. Yani bu zaten sonsuz oyun teorisinin bir parçası aslında. Sen kazanırsan herkes kazanır. Bu kafa yapısıyla düşün ve insanlara kazandırmaya çalış. Yani zaten insanlara kazandırıyorsun, sen de kazanıyorsundur. Speak up. Aslında ben bu direkt İnanç Hoca'nın görünür olma şeyi aklıma geldi. Konuşmazsan kimse seni görmez, duymaz, işini ortaya koy diyor. Görünür ol.
Bir de şey diyor bence, hak verilmez, hak alınır şeyi de gördüm, evet. O nosyonu orada. Konuş ancak evet. Öyle hakkını alırsın gibi.
Evet. Uzun vadeli oyunlar oyna. Hayat uzun vadeli bir oyun. Ya bu işte bu şey hani çok güzel bir tavsiye ama bu uzun vadeli oyun tavsiyesi insan yapısı itibariyle buna aslında çok uygun değil yani. Çok geç anlıyor. Bu böyle dışarıdan bir öğütle anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Uzun vadeli oyun oyna. Tamam, uzun vadeli oyun oynayayım ama uzun vadeli
oyun ne? Podcast bölüm 197'yi öneriyorum Sahil Bloom'a. Orada effectuation düşüncesini anlattım ben. Girişimci düşünce biçimi. Uzun vadeyle şimdiki zamanı bir araya getirmek mümkün. Aynen. Yani bir yandan uzun ve orta vadeli hareket edip bir yandan da şimdiki zamanda da bir takım şeyleri, girişimleri hayata geçirmek lazım.
Aynen. Sonra demiş ki yüksek toleransın olsun hataya karşı. Yani hata yapmaktan korkma. Bunlar zaten bizim bahsettiğimiz şeyler. Hatayı özümse, hızlı
ve akıllıca hata yapmış.
Aynen. Sonra follow your curiosity, merakını takip et. Bu zaten bizim de hep söylediğimiz. İnsan aslında merakla doğuyor. Ve meraklı bir zihnin yapamayacağı ya da ulaşamayacağı aslında bir şey yok. Sonra proses, yani süreçlere oryante ol ve sürecin keyfini çıkar. Sonuçlara odaklanma. Öyle diyebiliriz kısaca. İnsanları önceliklendir demiş. Hayatta her şey insanlar ve ilişkiler üzerine kurulur. Hani network'ün, ilişkiler ağının da bir birleşik etki olduğundan falan biz de bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlarla kurulan bağların, onlardan bahsetmiş. Bu tarz şeyler kullanıyor Sahil Bulum. Şey demiş. Aslan gibi
çalış.
Bu tarz şeyler, bazı benzetmeler kullanıyor. Yani böyle belli dönemlerde sprintler yapabilirsin. Belli dönemde çok çalışabilirsin. Sonra dinlenip bu şeyleri tekrar edebilirsin. Anti kırılgan ol. Hayat şey olağan değil yani, kaotik. Bu şey teorisi
Hidra mı?
Entropi. Bir ara İnanç Hoca'yla konuşmuştuk. Entropi şeyden bahsediyor ya, evren yaratıldığından beri hep bir düzensizlik üzerine gidiyor. İnsan da aynı şekilde aslında. Düzensizlik hayatın düzeni aslında. Hayatın normal ve olağan akışı düzen üzerine değil, düzensizlik üzerine. Yani mesela biz bu masayı bıraksak, hiç toplamasak masa dağılacak yani. Hayatında hiç hayatını değiştirebilecek, pozitif etki yapabilecek bir şeyler yapmazsan hayatın dağılır yani, hayatındaki düzen gider.
İleri gitmezsen geri gidiyorsun yani.
Aynen. Düzensizliği ve kaosu kabulleneceksin. Ve bunun içerisinde bir düzen oluşturmaya, entropi denen şeye, zaten entropiyi ancak nasıl yenemezsin de diyelim, azaltabilirsin ya da durdurabilir, şey belli sürelerde durdurabilirsin diyelim. Karşı koyarak, ona karşı bir etki oluşturarak, masanın dağılmamasını nasıl sağlarsın? 2 günde bir, 3 günde bir toplayarak gibi. Sonra zihnini değiştir demiş. Burayı tam hatırlamıyorum.
Fikir değiştir yani.
Evet.
İnatçı olma, kaskat olma.
Esnek ol.
Küçük şeyleri yapmak için çok büyük olma.
Oynama gibi, aynen. Hikaye anlatıcılığını öğren demiş. Ne diyelim, hareketlerinde...
Elime dönük bir öncelik ver. Yani evet.
Şey geliştir hocam, içgüdüsel bir aslında şey geliştir. Yani istemsizce o eylemleri yapabilecek bir şey geliştir.
Eylemde ol diyor ama bir de meşgul olma diyecekmiş. Onu demeyi unutmuş herhalde. Yani sırf meşgul olmak için de eylemde olunmaz.
ve böyle devam ediyor işte. Aslında hani bilmediğimiz şeyler değil. Bunların hepsini bir araya getirip sunduğu için bu arada patladı gitti yani bu tweette. 1121 alıntı, 9400 retweet, 33000 like.
Ya öyle bu tweet okuyup geçilecek bir tweet değil. Bu tweet arada okunacak bir tweet yani birçoğumuz için, bana.
Derli toplu olarak bir sürü keşfettiğimiz şeyi bir araya getirmiş.
İlkeleri bir araya getirmiş. Bunun üzerinde yeterince konuştuğunu düşünerek başka tweet'e geçiyorum.
Naval'a geçelim mi Emre? Naval'ın 4 kelimelik falan bir tweet'i var. Kaç gündür onun üzerine düşünüp duruyorum. Var olmak dışında her şeyi delege et. Ya da var olmak dışında... Her şey outsource.
Şey, bu ekibin kendi arasında böyle şeyleri var ya. Mesela biri geçen paylaşmıştık biz. Neler delege edilmez Sahil Bulum. Yok, Sahil Bulum diyorum. Şey, Gumroad'un kurucusu var ya. Sahil Lavigne mi neyse. Hı-hı. O paylaşmıştı. insan, mühendis ve işte girişime devredilmeyecek her şeyi otomatize et gibi. Ekip de sürekli öyle tweetler paylaşıyor. Naval da bence ona istinaden paylaşmış.
Bu arada tek outsource edilemeyen şey de o. Yani varlık senin taşıman gereken bir şey. Bir onu outsource edemiyorsun gerçekten.
Yani bilemiyorum bunun ya mesela öğrenmeyi nasıl, öğrenmek de varlığın içinde mi acaba mesela? Nasıl öğrenmeyi outsource edebilirsin?
Bilgili insanları etrafında tutarsın ve etrafında bir sürü bilgili, her şeyi öğrenmek zorunda değilsin sonuçta.
Tabii. Naval'ın delegasyonla ilgili ne takıntı demeyeyim de sizin zaten aslında ben İnanç Hoca'nın şeyinden öğrenmiştim. Her şeyi delege edebilir demiştiniz değil mi? Bir şeyde. Evet. Bifok'taki bir eğitimde. Bununla ilgili orada o sunumda öğrendiğim şey vardı. Pardon Emre. Evet. Sevdiğin ve başardığın şeyleri delege etmeme hakkını almıştım ben o sunumda. Öyle bir kendime not etmiştim. Burada tekrar etmiş olayım. Yanlış bilmiyorsam düzeltin. Şöyle bir şey vardı. Chart vardı işte. Sevdiğin, sevmediğin, becerebildiğin, beceremediğin. Ben sevdiğim ve becerebildiğim şeyleri şu anda yapmaya çalışıyorum. Geri kalan her şeyi de delege etmeyi, kaynaklarımı ona göre ayarlamaya çalışıyorum açıkçası.
En yüksek değer kattığın taraf orası zaten. Bu arada Naval da kendini soğan gibi saksıya ek demek istememiş. Yani varlık dışında her şeyi delege ettirerek yani. Hani orada tabii öğreneceksin, eğleneceksin, keyfine bakacaksın. Senin varlık var olmaktan ne anladığına bağlı. Yani bir var olmuş.
Bu arada Naval bu tarz tweetleri bunun altında var mıydı hatırlamıyorum da Naval'a soruyorlar hani bu tarz böyle hayat yani biraz felsefeye gidiyor zaten bu söz de felsefeye gidiyor da tabii. Bu tarz şeyi sizi buna yönlendiren şey ne diye onu da söylemeden geçemeyeyim. Ben de kitabı biraz göz attım ama çok ayrıntılı bakacağım. The Beginning of Infinity. Hı hı. Hep söylüyor aynen. Naval bunu. Bu kitap benim çok okuması zor bir kitap ama beni kesinlikle daha zeki bir insan yaptı. Dünyayı algılamamı tamamen değiştirdi diyor.
Allah kimmiş de
Richard Feynman'ın kitabı mıydı Nobel?
Yok, yok. David Deutsch diye birisi dünyayı anlamanızı sağlayan açıklamalar mı ne öyle bir şeydi kitabın başlığı. The Beginning of Infinity.
David Deutsch. Ben de bakayım buna bilmiyordum.
Bunu hocam podcast birkaç tane podcast'inde ondan sonra şey var. Naval Manak var. O kitabın şeyinde sitesinde falan önerdiği kitaplar arasında bunu söylüyor. Okuması çok zor ama beni kesinlikle daha zeki bir insan yaptı ve dünyada dönen işte hadiseleri algılamamda çok büyük bir kaldıraç oluşturdu falan diye bu kitaptan çok bahsediyor.
Oo, Columbia Üniversitesi'nde felsefe profesörü.
Evet. Bu kitaba ben biraz baktım. Gerçekten ağır bir kitap bu arada. Ama tam anlamıyla ben de bir okumak istiyorum. Okumak isteyenler için de böyle bir bilgilendirici şey olsun.
Ben de komik bir bilgi vereyim. Naval o kitabı da bitirmemiş diye biliyorum.
Evet yani bitirmediğini söylüyor. Bu kitabı bitirmedim diyor. Parça parça okudum ama hiç bitirmedim diyor. Öyle bir şey yok ya. Toplumun genel itibarıyla hani kitabı bitir falan gibi bir şey var ya. Bu arada ben de son iki senedir okuduğum birçok kitabı bitirmediğimi rahatlıkla söyleyeyim.
Maharetmiş gibi satmayalım da yani bitirebiliyorsanız da bitirin. Fayda görüyorsanız da yani bitirmek kötü bir şey değil yani.
Aynen kesinlikle kötü bir şey değil de. Ben ne yapıyorum? Mesela atıyorum işte bu son kitap Fiyatlandırma Sırları diye bir kitap okuyorum mesela. Bakıyorum ilgili yerlere falan böyle. Yani tamamını okumam gerekiyorsa okuyorum ama 80-20 kuralı her yerde geçerli yani. Bu kitaptan alacağınız %80 de kitabın %20'si aslında. Hı hı. Sonra diğer tweet, şu tweet çok güzel ya. Nick Sharma bu da 24 yaşındaydı galiba. 24 yaşında baya 5-6 tane iyi markayı inşa eden, hayata getiren birisi. Çok etkin bir marka inşa etmesinin en büyük sebebi aslında dijital pazarlamayla çok içli dışlı. Marka ile alakalı oluşturulabilecek şeyleri çok iyi biliyor. Kendi newsletterlarında bunlardan bahsediyor. Shopify ve diğer işte bu tarz pazar yerleri entegrasyonu konusunda da bayağı başarılı işleri var.
Onu bunlar senin kendini kötü hissetmen gereken insanlar. Yani ben kendimi bu burada kötü hissetmiyorum yani. 25 yaşında yaptık.
özetle şöyle söylemiş. Önceden demiş bir marka inşa etmen için demiş ne yapman gerekiyor? $2 milyon şeylerden, melek yatırımcılardan yatırım al. Sonra New York ya da Los Angeles'taki bir markalama firmasını işe al, onlarla anlaş. Sonra bazı bullshit şeyleri istatistikleri Gen Z ile alakalı kullan demiş. Ama burada kastettiği bullshit mi onu tam bilmiyorum ama ilk aklıma o geldi benim. O mu hocam?
Muhtemelen o. Bence de.
Muhtemelen o. Sonra bütün şeyleri rakiplerini şey olarak atletlemiş.
Onların beceriksiz aptal olduğunu
düşünmüş. Şimdi ama ne yapman lazım? Bugün kazanmak için diyor persona üzerinde ürünün üzerinde değil persona üzerinde inşa etmen lazım diyor. Markayı ancak o şekilde ayağa kaldırabilirsin diyor. Tweet'in devamında da onlarla alakalı bir şeyden bahsetmiş. Hatta dur bir dakika bakalım oraya da.
Persona üzerinden kurmak demek yani bir karakteri olmasından mı bahsediyor?
Şöyle dört evet şu orada bahsettiği şey şu. Diyor ki bir neden üzerine inşa edilmeli, bir misyonu olmalı, bir demografi, belli bir demografi ve belli bir kişiliğe hitap etmeli ve topluluk kurmalı diyor. Sattığınız yani ürün ancak bu şekilde bir marka inşa edebilirsiniz diyor. Özetle bunlar dört tane ana şey sanki.
Nike'ın otel yapması şey gibi. Seth Godin'in verdiği örnek evet. gibi.
Ben bunu şeyle de birleştirebilirim bu arada. Bizim hani konuştuğumuz hep bir pazarda büyümek istiyorsan herkese aynı şeyi satmaya çalış. Persona aslında bunu sağlıyor biraz. Yani benim ürün ya da hizmetimle benzer şekilde ilişkiye geçen insanlar topluluğunun bir şeyi persona. Süzülmüş tarifi. Ben bu persona için bir markayım, bunu yapıyorum diyorsun. Böyle birini tarif edebiliyorsan zaten persona olarak bu da senin pazarı tarif etmeni ve pazarlama mesajını rafine etmeni sağlıyor.
Burada bir tek hocam şöyle bir şey söylüyor. Yani buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Aslında sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Diyor ki artık kaliteli bir ürün yapmak çok zor değil diyor. Yani bir pazara gir diyor. En iyi ürün yapanların aynısı ürünü de yapabilirsin diyor. O kalitede ürün de çıkarabilirsin diyor yani. Herkes aynı şeyi üretiyor diyor. Burada farklı olan şey diyor işte hani community'yi nedeni oluşturmak falan diyor. Ben yani herkesin aynı ürün üretebileceği görüşüne hem katılıyorum hem
katılamayacaktı ama katılamadı.
Yok katılırken bir yandan da bir ekleme yapacaktı. Hani bize bilgisiyle katma değer sağlayacaktı. Sağlayamadı galiba.
Ben kendi fikrimi söyleyeyim.
Hala bir kalı başlayan eylemini bir sonlandırırsa.
Emre katılmaya çalıştığı için bekleyelim.
Emre geldi
mi? Devam edin. Geldim ben. Siz devam edin.
Geldin mi? Tamam. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Biraz katılıyorum. Yani çokça katılıyorum aslında da. Şöyle. Yani bunu birçok yerde görmek mümkün. Mesela arabalar artık birbirine çok yaklaştı. Yani dış bir araba tasarımı yapmak. Eskiden ancak belli tasarımcılar vardı ve onlara sahip olan markalar yapabilirken. Şimdi endüstriyel tasarım ve tasarımcı yetiştirdiği için dünyada bir sürü üniversite. Onlar daha fazla sayıda var ve bunlar artık sır değil. Teknoloji transferi de biraz daha kolaylaştı. Dolayısıyla birbirine benzer özelliklere sahip bir takım şeyler üretmek daha kolay. Mesela birbirine yakın kalitede mobilya, birbirine yakın kalitede yatak, birbirine yakın kalitede terlik gibi şeyler. Ayrışma nerede oluyor? Sadece satın alan çoğunlukla işlevsellik satın almadığı için yani ağırlıklı olarak işlevselliğin satın alınmadığı durumlarda devreye marka giriyor. Yani bütün o pazardaki en büyük pastayı toplayan şey en güçlü marka, en güçlü hikaye, en güçlü neden oluyor genelde. Yani o açıdan katılıyorum.
Seth Godin marka ile ilgili şunu söylemişti. Geçtiğimiz yakın zamanda bir röportajını izlemiştim. Hilton, Marriott birkaç tane de otel ismi sayıyor. Bu otelleri ben gitmeye karar verirken fiyatlarını kontrol ediyorum. Çünkü ona göre karar veriyorum. Çünkü o oteller arasında bana bambaşka bir şey sunacak bir kalitede bir farklılık yok. Ama Nike böyle değil diyor. Ya da işte Nike'daki ya da işte bir Adidas bilmiyorum. O Nike örneği verdi diye hatırlıyorum. Yanlış şey yapmayayım. Nike ayakkabının aynı kalitesine sahip başka bir ayakkabıyı almıyorum. Çünkü Nike bana yalnızca o işlevselliği değil. Aynı zamanda markası tarafından verilen bir sözü de veriyor diyor. Ben ona o aynı zamanda bir söz de alıyorum markadan. O yüzden Nike markasını seçiyorum. Marka olmak bu demek diye bir örnek veriyordum.
Tabii Steve Jobs'ın siyah beyaz bir tane kendi Apple markalarını konumlandırmakla ilgili yaptığı bir sunum var. Onu muhakkak izlesin marka ilgilileri, ilgilenenler. Böyle marka üzerine ve pazarlama üzerine ders gibi hakikaten. Orada verdiği marka örneklerinden birisi Nike bu arada. Onur diyor ki, ne diyordu? Yücelttiği şey atletik performans ve yüksek performans. Nike'ın hiçbir zaman diyor ayakkabısını ortaya koymaz, özelliklerini anlatmaz. Biz evet. Ne için varız? Yüksek atletik performans için varız. Şimdi burada bunu güçlü olarak sahiplenen bir marka, diğeri arkasından geliyor zaten. Yüksek performans sağlayacak tabanlar çalışıyor, Ar-Ge'sini ona göre yapıyor, görselleri ona göre, reklamları ona göre ve bir noktada sen o hikayeyi sahiplendiğin için o markayı satın almayı tercih ediyorsun. Zaten birçok açıdan ürünleri de objektif olarak birebir karşılaştırmak mümkün değil. Yani hangi koşu ayakkabısı daha iyidir sorusunun cevabını bilimsel olarak vermeye çalışmak da çok mümkün değil. O nedenle marka gücü önemli. Apple'ı ta o yıllarda biz bunu biraz unuttuk, biraz buraya dönmemiz gerekir diye o dönem pazarlama kampanyaları tasarlamaya başlıyor. Ve ne söyleyeceğimizden daha çok neleri söylemeyeceğiz, onları neleri filtre edeceğiz, onları belirleyeceğiz diyor ve çok berrak bir şekilde kendimizi tarif edeceğiz. Tarif ettiği şey de şuydu galiba, biz bu dünyada yaratıcı bir takım insanların dünyayı değiştirecek etkileri olabileceğine inanıyoruz. Biz o insanlar için bir markayız gibi bir şey söylüyordu. Sonra Think Different, yani farklı düşünü çıkardılar tabii, o da ayrı bir kampanya olarak. Böyle güçlü bir şey marka dediğimiz şey. Bu açıdan
Onur sen bir kontrolü alabilir misin?
Almaya çalışayım tabii.
Ya şey açık durabilir, buradan bakabilirsin.
Elbette.
Bir kontrol almana gerek yok.
Ben tam olarak ben ne istediğini anlamadım ama ben şu anda içimden geldiği
gibi daha önce. Tweet'ten devam edelim diyeceksin, bu kadar.
Okey tabii ki. Elbette tabii ki seve seve ne demek. Şöyle madem öyle sağ tarafta görseli büyük olan tweet'i üzerinde çalışalım. Adam tıklayıp büyütemeyeceğiz hocam. Görebiliyorsunuz diye umuyorum. Tweet'te bizim zaman zaman aramızda da konuştuğumuz simple, easy, basit, kolaylık kavramları arasındaki ilişkiyi kümeler, ilkokuldaki o kümelerle anlatmış, kesişim kümesi koymuş. Gerçekten de aslında çok doğru. Hani çok basit ama kolay değil diye birçok bence olası çözümleri öyle değerlendiriyoruz. Yapılması gerekenleri öyle yorumluyoruz. Bence yani bu şeyde gösterdiği gibi kolay olanla basit olan arasındaki kesişim kümesi oldukça dar. O yüzden...
Bir örnek vereyim mi? Nedir? Mesela her gün bir saat İngilizce çalışırsan bir sene sonunda İngilizcen muhteşem olur. Çok daha iyi olur.
Çok basit, çok değil
basit
mi?
Ama kolay değil.
Hiç kolay değil, evet. Hiç kolay değil. Çünkü her gün bir saat ayırmanın yani o çok fazla şeyle olası engelleri aşman gerekiyor her gün bir saat ayırmak için. Hakeza her perşembe saat 5 ile 6 arası şey yap, toplantı yap, işte İnanç hocayla Emre'yle aramızda görüşelim, buluşalım. Çok basit ama o kadar da kolay değil, hepimiz biliyoruz.
Kolay değil. Bu evet, bazı şeylerde sonuçla eylem arasındaki ilişki bu kadar basit olmayabiliyor. Yani ben ne yapayım da şunu elde edeyim diye sorduğumda bunun basit bir cevap bulamayabiliyorsun. Basitlik bu açıdan bir avantaj. Kolay mı zor mu o ayrı bir şey. En büyük problem bence bu arada sürdürülebilme kolaylığı. Yani ben bir takım şeyleri yapıp yapmama, bir takım girişimlere girip girmeme kararını verirken en çok dikkate aldığım filtre o. Yani ben bunu yıllarca sürdürebilir miyim?
Hocam İstanbul. Ama kolaylık ya da zorluk katsayısı diyeyim. Zorluk katsayısını düşürebilme de bizim yani etki edebileceğimiz şeyler değil mi? Yani bir şey zorsa bir şeyler yapıp onu kolay hale getirebiliriz. Nasıl yani mesela bu bizim şu anki bilgisayar keşiflerin üzerine örnek verelim. Yani bir şekilde bir yolunu buluyoruz ve her perşembe 5'te buraya geliyoruz. O aslında bir nevi kolaylaştırmaya çalışıyoruz ya da bazı etkilerde bulunuyoruz diye düşünüyorum.
Doğru. Kolaylaştırıcılık diye bir zaten rol var artık bu arada. Yani toplantı kolaylaştırıcılığı, beyin fırtınası kolaylaştırıcılığı gibi böyle bir sürü alanda. Onun için kolaylaştırmak iyi bir şey. Mesela kendimize nasıl örnek verebiliriz? Çekim yapmayı kolaylaştırmak mesela. Yani sürekli yeni bir teçhizat kurmaya çalışmak yerine ışığının, evet, bir şeylerinin hazır olması ve hemen yayına başlayabiliyor olmak senin kendine koyduğun bir kolaylaştırıcılık olabilir.
Evet, bu arada dediğiniz gibi yaptım ben hocam. Tam da işte söylediğiniz gibi ben böyle kamera falan bir şeyler ayarlıyordum. İşte DSLR'e makine bağlıyordum. Ama zordu. Onu çıkarttım. Şu anda gayet daha da kolay.
Bu
Sürtünmeyi
kadar
azalttım yani.
basit. Ben de görüntümü şu anda daha iyi bir hale getirebilirim. Ama daha sürdürmesi zor. Canavar bir makine aldım bu arada Onur.
Harika, çok güzel.
Gerçekten. Takarak sizi ezmek istemiyorum. Yani siz benim yanımda Pac-Man gibi kalırsınız.
Hocam ama bizim şeyimiz yok mu zaten? Çözünürlük şeyimiz var. Allah'tan orada bir sınır var
Evet,
da fazla
sınır var
fark
ve
yok.
orada olmamalı. Garip, çok teşekkürler. Podcast dinlemeye başlamış. 45. bölüme gelmiş. Güzel güzel şeyler söylemiş. Çok teşekkür ediyorum.
Hocam Alex Cohen'in tweetini görüyor musunuz?
Bakayım. Büyüteyim ekranı biraz.
Tweet'te
Görüyorum
sanırım
ben.
Squid Game galiba
İzlemedim
oradaki
ben. Sen izledin mi? Daha başlamadım.
valla
İzler
içimizden birisi izledim deseydi de şimdi durup dururken madem izlemediniz niye bu tweet şey, dizinin bir şey
miyim?
miminin olduğu tweet'i yorumluyorsunuz demesinler. The job description versus the company's culture. İş ilanındaki bilgiler ve iş yani şirketin kültürü, şirket kültürü arasındaki farkı göstermiş. Bir tane bilmiyorum görebiliyor musunuz izleyiciler şu anda seçebiliyorum ama
Seçelim.
aynı adam bir tanesinde gayet böyle enerjik gülüyor gülümsüyor. Öbüründe bir köşeye pısmış diyeyim. Dizlerini çekmiş karnına doğru. Çok ürkek bir şekilde duruyor. Böyle bir
Birçok şey için
karşılaştırma
geçerli
yapmış.
değil mi bu? Yani hamburger fotoğrafına bakacak olursan efsane bir şey gelecek diye hayal edersin. Paketi açtığında tipi kaymış, salataları dışarı fışkırmış bir tane hamburger
Hocam ama o
görürsün.
yalan söylemek yani pazarlamacı yalan söyleyen kişi değildir kural olarak. Bu bahsettiğiniz hamburger fotoğrafı ile gerçek arasında yalan bence yani bu. Ya bilmiyorum ama
Çok enteresan bir şey. Böyle bir ters köşe marka çıkabilir bu arada. Enteresan olurdu. Yani gerçekten göndermiş olduğu bir paket servisindeki hamburgeri açıp görsellerine oradaki o dağılmış hamburgeri koyan, yani vaadimiz bu, biz bunu gönderiyoruz diyen bir marka. Ben alırım mesela öyle bir markadan.
Ben de şeyi sormuşum bu tweet'i paylaşırken. Şirket kültüründen ne anlamamız gerektiğini sormuştum size. Yani değerleri mi anlamamız lazım, ilkeleri mi anlamamız lazım, işleyişi mi anlamamız lazım, şirket kültürünü oluşturan elementler ne, bunun üzerine düşündünüz mü? Ben
Tabii.
kendi adıma söyleyeyim. Bence ilk başta değerlerle başlıyor. Yani kuruluş değerleri gibi ve sonrasında aslında o kuruluş değerlerinden çıkan şeylere göre şekilleniyor diye düşünüyorum şirket kültürünü.
Ben bir dönem TÜBİTAK'a bağlı bir yönetim bilimleri enstitüsünde çalıştım. Bir dönem dedim 9,5 sene Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü. Orada da kurum kültürü eğitimleri de verirdik. Kurum kültürü dediğimiz şey liderlikten başlıyor. Çünkü genelde insanlar liderin davranışlarını modelleyerek, lider sözsel olarak ne söylerse söylesin davranışı orada önemli. Yani örnek veriyorum, dilsel olarak bizim kurumumuzda insanlar rahatça görüşlerini dile getirebilir derken, toplantıda görüş bildirenleri azarlayan bir liderse bitti. O kurum kültüründe görüşlerin serbestçe dile getirilmesi diye bir şeyden bahsedemeyiz. Liderle vücut bulan, modellenen biz şeyleri böyle yaparız cümleleri ve davranış kalıpları diye düşünebiliriz. Mesela bizim için en öncelikli olan müşteridir diyen bir kurumda o kuruma giren birisi bir adres sorduğunda benim görevim bu demez. Kimse kimle karşılaştıysa o an müşteri önemli olduğu için o ihtiyacını gidermeye çalışır. O şeyi, o kültürü hayata geçirmeye çalıştığı için çok iyi şirketler, çok iyi kurumlar ilk önce bu kültürü ve değerleri oturtmaya çalışıyorlar. Ondan sonra zaten diğerleri gelmeye başlıyor. Böyle çok kolay olmayan, çok elle tutulur da olmayan ama aşırı önemli.
Hocam lider derken gerçekten bir kişiden mi bahsediyorsunuz? Yani insan olarak lider mi?
Evet, eğer kurum ağırlıklı bir kişinin söyledikleriyle yönetiliyorsa öyle. Daha fazla, biraz daha yatay ilişkiler varsa o zaman lider ekibi diyebiliriz, yönetim ekibi diyebiliriz. En nihayetinde insanlar oyun kurallarını koyanların koydukları ve de sosyal olarak koydukları değil de bizatihi yaşattıkları kuralları kurumda yaşatmaya çalışırlar. Oradan yola çıkarlar. Onun için de çok önemlidir. Yani yönetim ekibinin değerler konusunda zihinleri berrak olacak ki insanlar da öyle karar alsınlar.
Peki hocam insanın ömrüne aşabilecek kurumlarda, kişilerin değişime zorunlu olan kurumlarda liderlerin aynı değerlere, ilkelere, vasıflara, o görüşe sahip olmalarının yani onu sağlama mekanizması nasıl kurulabilir?
Orada yerleşik bir takım değerler ve ilkeler işe yarıyor. Örnek vereyim, Volvo. Şimdi Volvo'da ne kadar sonra girersen gir ekibe, insanların güvenliğini tehlikeye atacak bir öneri getirmen mümkün olabilir mi? Yani böyle bir şey aklın ucundan geçer mi? Düşünsene. Yani şu kapıların sacını şu kadar inceltirsek güvenlik çok da aşırı zedelenmiyor ama şu kadar yılda kar ediyoruz diye bir cümle kurabilir misin mühendis olarak? Kuramazsın.
O zaman şirketin o kültürü, pardon, şirketin kültürü güçlü görünür ve sizi sürekli olarak etkiler halde ise siz o etki altına kalıp ister isterseniz bir süre sonra o kültürün bir parçası haline geliyorsunuz. Yani sizin o şirketiyle ilişkin kültür algınız değişiyor. Demek ki ben bu kültürdeyim, şirket bu kültürde deyip yukarı doğru öyle çıkıyoruz.
Evet, bunu ülke seviyesinde de düşünebiliriz bu arada. Türkiye'de insanlar kötü insanlar oldukları için birbirlerinin sırasını kapıyorlar değil ki. Türkiye'de kamu alanında kurulmuş olan oyunlar, oyun kurucular tarafından adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmediği ve takip edilmediği için ve insanlar kendi haklarına tecavüz edileceklerini hissettikleri ve düşündükleri için ve gerçekten de çoğunlukla bu hak bulduğu için, böyle olduğu için ne yapıyorsun? Bireysel olarak kamu yararını zedeleyecek de olsan kendi hakkını savunmaya çalışıyorsun. Yani kamu yararı kuyrukta herkesin sakin bir şekilde beklemesiyken beklemiyorsun. Emniyet şeridinden araba gitmesi anlamsızken birilerinin gidebiliyor olması, oyun kuralı neden birileri gidebiliyor? Çünkü bu ihlal yapıldığında bir cezası olmadığı için oyun kurulu yani kuralından cezası var da uygulanmadığı için ne oluyor? Bir süre sonra kültür dediğin şey zaten böyle yerleşiyor. Başka bir ülkeye gittiğinde buradaki bireyler birebir aynı. Emniyet şeridinden giden bir bireyi düşün. Almanya'ya gittiğinde tıkır tıkır kurallara uyan bir vatandaş haline geliyor. Yani orada ben biraz davranışsal ekonomi tarafında düşünüyorum.
Anladım.
İçsel olarak içselleştirildiği kuralları yaşatmıyor insanlar. Ne yapıyorlar genellikle? Kurulan oyunların içerisinde kendileri bir takım davranışları gösteriyorlar. İnsanların kendi içsel vicdanlarına ve ahlaklarını bırakacak olursan kamu yararını ve toplam kültürü orada bir şey çıkarman mümkün değil.
Hocam,
girdiğin anda hissedersin yani. Şirkete girdiğin anda orada neyin yapılıp neyin yapılamayacağını bilirsin. Bir ülkeye adım attığın anda o ülkede neyin mümkün olup neyin mümkün olmadığını anlarsın. Bütün bunlar da birlikte yaşatılan oyun kurallarıyla oluyor.
Kural, geçtiğimiz tweetlerden bir tanesinde konuşmuştuk. O terimi hatırlamıyorum. Yani kötüye gitme kuralı. İlke olarak kötüye gider. Ya düzensize gider. O ifade neydi?
Entropi.
Entropi. Ya bir de entropi diye de bir şey olduğu için dünyada, evrende. Hani kamu yararını gözetilmesi zaten doğalmış ya da olması gerekenmiş gibi düşünüp onu örnek olarak göstermektense aksine yukarılarda birilerinin her fırsatta entropiyle düşünüp biz durmadan kamu yararını önde tutmamız gerekiyor ki insanları bırakırsak kamu yararını unutacaklar deyip tam tersi şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Yani hakikaten örnek olmaları lazım diyoruz da lafın gelişti değil aslında. İlkesel olarak da örnek olun. Çünkü örnek olmazlarsa biz zaten kötüye gideceğiz. Söz. Onda sıkıntı yok yani. Bir de siz kamu yararını gözetmediğiniz davranışları sergilerseniz zaten kötüye gidecektik. O yüzden emniyet şeridinden gideriz yani.
Kesinlikle.
Şey yok.
Şeyi örneğini düşün. Ya, bu maske olayında ne kadar cevval bir şekilde insanlara maskelerini taktırabildiler. Yani istek ve iştah olduğunda kuralların uygulanmasını sağlamak yönünde bir eksiklik yok mu? Tıkır tıkır uygulanıyor. Yani böyle bir irade, yönetim iradesi olduğu anda Türkiye'de yarından itibaren trafik kuralı ihlali yapamaz kimse. Aklının ucundan bile geçirmezsin.
Doğrudur, evet.
Değil mi?
Tabii.
Yani bunu sağlayabilecek yeterli sayıda kadro, trafik polisi falan filan hepsi de var.
Evet, evet, doğru. Ya ben şuna gülüyorum. Şimdi trafik mafik dedik de ben geçtiğimiz günlerde başıma gelen bir olay var. Yolda arabayla gidiyorum. Bir tane devlet büyüğümüz diyeyim. Yani ya da parti başkanı mı? Neyse. Onun arabası var. Ben onun arabasını geçmek zorundayım. Çünkü çok yavaş gidiyor ama korumaları öyle hırçındılar ki yani doğru bir şey yapıyormuşçasına. Çünkü onlara kamu görevlisi. Ben yani denk geldi. Tam da bu yayınlar geçtiğimiz günlerde oldu. Emniyet şeridine beni attılar yani. Zaten ben emniyet şeridine gidesim yoksa da ben diyorum ki yani ben seni oraya götüreceğim ve sen oradan devam edeceksin. Şu anda böyle olacak. Böyle bir örnek geldi başıma. Şimdi, çok güzel paylaşmış olayım.
Bu örnek orada yaşanmış olan tekil bir örnek değil. Hı-hı. Yukarıya doğru bunu aynen götürebilirsin. En tepeye kadar çıkardığında beklenen davranışlar genelde böyledir. Yani üsttekinin işini kolaylaştırmak için gerekiyorsa kamu yararını da zedeleyerek ve insanların adalet duygusunu zedeleyerek rahat rahat takıl.
Ya sizin podcastlerin bir tanesinde verdiğiniz o örnek şey aklıma geliyor. Hani siz şey demiştiniz. Eğer siz değer yaratan, yaratıcı bir toplum ya da vatandaş bekliyorsanız şeyden, şeyinizden, toplumunuzdan, ülkenizden, o zaman polisinizin bile o vatandaşa o şekilde davranması lazım. Ya sen değer yaratacaksın, affedersiniz. Ben sizin umarım vaktinizi almıyorum ya da başınıza bela sarmayacağım umarım şeklinde bakması lazım. Ama yani öyle olmuyor herhalde yani.
Aynen böyle. Kesinlikle.
Yani öyle olmuyor. Sen değer yaratma. Sen yeter ki şöyle kenara doğru git. Boşver ne değeri.
Doğru. Bunu Foucault açısından bakacak olursak bu mikro etkileşimler aslında toplandıklarında makro seviyedeki bir takım ilkelerin tezahürleri. Yani orada öyle bir takım kurallar olduğu için örtülü ya da açık aşağıya doğru da böyle iniyor. Her şey böyle işliyor. Ve ne yazık ki büyük makro seviyede baktığımızda işte kurum kültüründen tut ülkenin kültürüne kadar bu şeyleri yöneten şeyler genelde oyun kurucuların kurdukları kurallar ve bu kuralları nasıl takip ettikleri.
Evet. Bu arada bizi böyle baş başa bırakan Emre ekranı da böyle o mu yaptı, siz mi yaptınız yoksa?
Ben yapmadım. Kendiliğinden böyle oldu paylaşmış. Niye gittiği de belli değil bu arada.
Yani komple gitti Emre.
Böyle bir komple gitmiş hali var evet.
Ya o zaman tweet'te nasıl göstereceğiz bilemedim şimdi.
Bir dakika ben bakayım. Sen paylaşamıyor musun share screen yaparak?
Hocam ben şu anda yani teknik olarak paylaşamıyorum. Teoride paylaşabiliyorum da.
tamam biraz daha sohbet edip kapatırız.
Tabii hay. Bu arada şu bir tane ben şu an telefondan da bakıyorum tweet'lere. Tweet'ini hatırlıyor musunuz? VC'ler yani yatırımcılar, evet. Startup yatırımcıları bir startup'a yatırım yapmamaya karar vermek için 2,5 dakikalık bir inceleme süresi tanıyor. Yani ortalama da öyle bir inceleme süreleri varmış. 2,5 dakika içerisinde o startup hakkında yatırım kararını veriyor. Yani aslında çok yani bir yandan da hüzünlü bir şey. Yani startup'sın heyecanlı gidiyorsun işte bir yatırımcı, potansiyel yatırımcıya. Belki haftalarda çalışıyorsun.
Ben buna inanırım biliyor musun? Ve makul de buluyorum olur. Yani binlerce şeyle karşılaşa böyle çok fazla vakayla karşılaştığında orada bir tür elinde istatistik oluyor. Yani hangi cümleyle girip ne yaparsa ne çıkacağını falan anlamış oluyorsun. Şey vardır ya, bunu hepiniz yaşamışsınızdır. Sokakta sana doğru gelip bir şey sorabilir miyim insanları vardır. Onlardan bir kısmı sana problem çıkaracak bir şey sorabilir miyim insanıdır. Yani çünkü sorduğu soru para istemektir muhtemelen. Ve bir yandan da kötü bir şey yaparlar çünkü kültüre zarar verirler. Gerçekten bir şey soracak insanları da elemeye başlarsın değil mi? Çünkü sana karşına çıkan 10 kişiden 8 tanesi para isteyip sonra da gerilim oluşturuyorsa sana doğru yaklaşıp bir şey sorabilir miyim diyen insanlara direkt artık gitmeye başlarsın.
Artık o riski alamazsın.
Evet. Şimdi onun gibi şeyi düşün, bir konuda bir insanın bilgi sahibi olup olmadığını ve karar kalitesinin ne olduğunu biraz sohbet ederek anlayabilirsin değil mi? Mesela sen kendi alanında şöyle bir soru sorduğunda o soruya getirmiş olduğu yaklaşımla az çok deneyimini, meselelere nasıl baktığını bir sürü şeyi anlayabilirsin. 2,5 dakikada anlıyorlar demek ki.
Anlıyorlar hocam. Bu arada Paul Graham de hem içerik üreticisi, hem de aynı zamanda bir melek yatırımcı. Bu arada İlker şey demiş, çok doğru. Melek yatırımcı melektir, şeytan da melektir. Yapacak bir şey yok. Paul Graham muhtemelen 5-10 saniye içerisinde karar veriyor. Tek baktığım diyor, patentli matentli hiçbir şey bakmıyorum diyor. Growth rate mi diyorlar? Yani şey, büyüme şeyine, grafiğine bakıyor. Başka hiçbir şey bakmıyorum diyor. Öyle geçiyorum yani. Biraz belki abartarak anlatmış oldum ama yok, o kadar
çok,
diyor.
Çok çok iyi bir gösterge bu arada. Çünkü büyüme zaten... Rate'i bıraktım ben. Büyüme yakalamak zaten kendi başına bir mesele. Yani büyüyen bir şeyi inşa etmek mesele. Bir de büyüyor. Bir de o da bir güzel bir oran. Bir de onu da arıyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu ikisine baktığın zaman iyi büyüyen bir şirket bir sürü meselesini çözmüş demektir.
Hocam hazır o zaman tweet'te de ilan ettiğim şey üzerine hızlıca gidelim. Apple'ın bu privacy'nin Türkçesi aklıma gelmedi. gizlilik kaygısıyla iPhone'larda ve iPad'lerde bildiğim kadarıyla yapmış olduğu son güncelleme sonrasında Facebook olsun, işte Google olsun, App Store'da reklamları eskisi gibi veremiyor oldu. Ve bu kararın uygulanmasından itibaren Apple'ın o mecralardaki reklam pazarındaki payı 6 kat büyümüş. Şimdi tweet'i gösteremiyoruz ama bir tane grafik var. Grafiği gözünüzde canlandırın. 6 ay içerisinde Apple 6 kat pazarda söz sahibi olmuş. Sizce hocam bu düşürmüş bir hareket miydi? Bu nedir? Ne oluyor yani?
Çok enteresan şeyler oluyor o tarafta bu arada. Yani kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bazen öyle hissediyorum, biliyor musun? Yani mesela bu yaptığının doğru olduğunu varsayalım. Yani bizim güzel gözüküyor. Yani bizim gizliliğimizi. Yaptığı şey nedir? Mesela eskiden bir e-posta gönderdiğinde birine e-postadaki linkleri tıklayıp tıklamadığını, hı hı, e-postayı açıp açmadığını, okuyup okumadığını raporunu alabiliyordun programlar yoluyla. Onun yolunu kapattı mesela. Apple artık o bir öyle bir ya şey
kendi,
vermiyor.
Kendi mail şeyinde, uygulamasında.
Evet. Dışarıya veri göndermiyor. Bir sürü kullanıcı ile ilgili şeyi izin alması gerekiyor. Ve bu izinleri soruyor çoğu zaman. Ve çok enteresan izinler var bu arada. Ben hep takip edeyim mi seni diye soruyor mesela. Yok, uygulamayı kullanırken takip et demen gerekiyor. Ya bana bunu niye soruyorsun? Bu ne kadar bir yandan böyle nezaketsiz ve arsız bir soru. Değil mi?
Bir şey daha garip değil mi? Bugüne kadar sormamaları daha kibar geliyordu bize.
Ya şimdi bir banka uygulamasısın sen. Beni sürekli niye takip edesin ki? Bunu yani her şeyde sorulmaz ki yani. O evet, da ayrı bir muhabbet. Şimdi bugüne kadar... Şimdi iyisini ve güzelini görünce zaman bu zamana kadar ohoymuş demek ki yani. Değil mi?
Ay. Evet tabii yani bu ama benim anladığım kadarıyla yani tamam elbette gizlilik kaygısı samimi olabilir ama bir noktaya kadar da yani bir noktadan sonra şey düşündükken eminim. Bunun Apple'ın pazardaki ekonomik durumu nasıl etkileyeceğini hesapladıklarını ve daha da bu sebeple hevesle o kararı verdiklerine eminim.
Tabii.
Yani
masada para bırakmak bir şey aynen vardır ya. Masada para bırakmak denir. Yani biz bayağı rapor veriyoruz. Bir sürü insanın takip edilmesi bizim üzerimizden oluyor. Bu pazarın içerisinde bizim imkanlarımızı kullanarak bir şeyler yapıyorlar. Ne oluyor ya falan oldular demek ki yani.
Evet, Raşit Türkiye ekonomisi nereye gidecek diye sormuş. Biz öyle bir tweet'inizi görmedik, bilmiyorum açıkçası.
Ben Türkiye'yi görmedim ben. Ya,
bu arada tweet görmedik diyoruz da yayına başlarken Emre son mesaja tweet'i atmıştı mesaj olarak. Bitcoin is the savior of Turkey falan gibi bir şey almış birisi. Yani bambaşka birisi. Özellikle son Merkez Bankası kararından sonra direkt Bitcoin işaret etmiş. O tweet'i belki hafta tekrar konuşuruz, bilmiyorum ama.
Ben çok güncele siyasete falan girmemeye çalışan bir insan olarak pas geçiyorum. Yani Türkiye sorularını. Çok ilke seviyesinde bir şeylere giriyoruz girdiğimiz zaman.
Evet. Kesinlikle. Ben de bu arada geçtiğimiz bölümlerde sormuştum hocam sana nasıl, ne kadar uzak kalabiliyorsun medyaya, haberlere? Hani biliyorum özellikle bir şey yapmıyorsun. Çaba sarf edip de haberleri toplamaya çalışmıyorsun diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Ben de aslında öyle bir set kurmaya çalışıyorum ama yani maruz kalıyoruz. İster isterseniz.
Muhakkak maruz kalıyoruz ama en azından kendi söylemlerimiz, içeriğimiz içerisine ben yani en azından öyle yapmamaya çalışıyorum. Bir faydasını da görmedim. Yapmamanın da çok faydasını gördüm.
O zaman ben de imza atıyorum.
Harika. Peki o zaman ne diyoruz? Bilgisayar Kaşifleri 21. bölümünü tamamlıyor. Çok keyifli, enteresan bir yayın oldu bu arada. Özellikle Emre düştükten sonra bayağı tatlı.
Hep birimiz olmayınca her şey çok daha iyi oluyor gibi.
Evet, üçümüz olmayınca belki de dünya çok daha güzel bir dünya olacak. Ama bu keyfi şimdilik vermiyoruz kimseye. Devam edeceğiz yapmaya yani. Biz çünkü kendimiz için en çok yapıyoruz bu yayını, bu içeriği. Biz çok öğreniyoruz. Çok da keyifli geçti. Şeyleri de yayınlayamıyoruz. Emre'yi takip etmek için Emre Doğaner Twitter hesabı. Onur'u takip etmek için Onur Olgun 3 tane ne ile Twitter hesabı. Beni takip etmek için İnanç Ayar Twitter hesabı ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Byfok Kulüp, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastinin efsane kulübüne de üye olmak isterseniz byfok.club, İngilizce club adresinden gidip şartlara bakabilir ve üye olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşçakalın.
Biz çıkarak yayını durduracağız bu arada. Çünkü yayını durduracak kimse de yok şu anda. Okay. Olur, görüşürüz.
Görüşürüz hocam. Görüşürüz arkadaşlar.